Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözü üzerinde de düşünüyorlar. Vallahi benim sizin için korktuğum fakirlik değildir. Ancak sizden öncekilere açıldığı gibi dünyanın size açılmasında, onların yarıştıkları gibi sizin de dünyalık için yarışmanızda, dolayısıyla dünyalığın onları helak ettiği gibi siz de helak etmesinden korkuyorum. Buhari Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Bunlar aynı şekilde Ömer radıyallahu anh'ın şu sözünden de habersizdirler. Biz insanların en altta olanlarıydık. Allah bizi peygamberiyle üstün kıldı. Ne zaman ondan başkasına yücelik ararsa yüce Allah bizi aşağı düşürüyor. Bu ümmetin yücelmesi ancak dinine bağlanmasıyla ve Rabbinin emrini yücebilmesiyle mümkündür. O halde yol nedir? Asker intihar saldırıları mı? Öyle olsa birkaç eylemle İslam'ın ve Müslümanların hakimiyeti sağlanır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve hatta bütün peygamberlerin davetlerini inceleyen bir kimse çok yakından bilecektir ki bu yol peygamberlerin yolu değildir. Ama genel geçer şer'i kaidelere de, varlık alemindeki genel geçer kevni kaidelere de, kevni sünnetlere de aykırıdır. Yüce ayetinde şöyle buyuruyor. Bakın bu ayet çok önemli, üzerinde düşün. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmesin. İstediğin kadar intihar saldırısı, istediğin kadar cihad ettiğini düşün. Topluluk kendi içerisinde, kendinde olan değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Öyleyse mutlaka davetin yayılması ve insanların kalplerinin de bedenlerinin de tevhid inancıyla ve üstün şeriata itaatle ıslah edilmesi gerekir. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl kalarak insanları tevhide çağırmakla uğraştı. Bu arada sahabelerini gece ibadetiyle ve daha başka ibadetlerle de eğitti. Gerek o ve gerekse sahabeleri bu faaliyet esnasında işkencenin veya alayın her türlüsüne katlanıyorlar. Allah'a davetin başlangıcının nasıl olduğu hakkında bilgi edinmeleri için Allah'ın izniyle yeri geldikçe bunlardan bazı örnekleri sunacağız. Ensar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ikinci akabe biatını yaptıklarında istersen bu vadi Mekke halkına saldırıda bulunur ve hepsini bir kere de öldürürüz dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem ben bununla emrolunmadım dedi. Yüce Allah da bu konuda şu ayeti indirdi. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denilenleri görmedin mi? Nisa suresi 77. ayet. Kendilerin sahipleri bu din hakkında öncekilerin ve sonrakilerin efendisinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha mı gayretliler acaba? Resulullah aleyhi ve sellemin Mekke'de daveti açıktan yapmaya başladığı zamanki durumu nasıldı? Değerli sahabelerin durumları nasıldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri nasıl eğitti? Medine'de İslam devletini kurmak için şartları nasıl hazırladı? Müslüman gençliğin öncelikle öğrenmesi gerekenler bunlardır. Ta ki gayretleri boşa gitmesin ve işleri şer'i bir yarar sağlamadan sonuçsuz kalmasın. Biz de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siretinin bildiği bu bölümde Allah'ın izniyle ve yardımıyla bunu açık bir şekilde ortaya koymak istiyoruz. Bu Allah'ın yardımıyla bu dönemin bariz özelliğiyle ilgili bir yer açıklamaya geçelim. Bunun birinci özelliği, bu dönemin birinci özelliği Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve ashabına, Allah hepsinden razı olsun, çok fazla işkence ve eziyet edilmesiydi. Az önce saymıştık bunları. Şimdi detaylı olarak görelim inşallah. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. Kabe'de o zaman putlar vardı. Bak, dikkat edin. Ebu Cehil ve bazı arkadaşları da yakında bir yerde oturuyorlardı. Biriniz filanca oğullarının yeni boğazlanan devesinin döleşini, yani işkembesini getirip de secdeye vardığında Muhammed'in sırtına koyabilir dediler. Oturanların en taşkını kalkıp söz edilen şeyi getirdi. Baktı, ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeye vardığında onu sırtına iki omuzun arasına koydu. Ben de bakıyor bir şey yapamıyordum. Ah ne olurdu elimde engelleyebilecek kuvvet olsaydı. İbn-i Esra'da yansıyor. Adamın deriyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırtına koyması üzerine oradakiler birbirlerinin üzerine yıkılırcasına gülmeye başladılar. Secdede kaldı, başını kaldırmadı. Sonunda Fatıma radıyallahu anh'a gelerek o şeyi sırtından attı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı ve şöyle söyledi. Ey Allah, sana havale ediyorum. Bu sözü 3 kere tekrar etti. Aleyhlerine beddua edince bu onların zorlarına gitti. Olduklarına inanıyorlardı bak. Doğru sözlü birisi olduklarına inanıyorlardı. 3 kere tekrar etti. 3 kere Allah'ın Kureyş'i sana havale ediyorum dedi. Onların zoruna gitti. O yerde dua, yapılan duanın kabul edileceğine inanıyorlardı. Kâbe'de yapılan duanın. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isim isim saymaya başladı ve şöyle buyurdu. Ey Allah'ım, Ebu Cehil'i sana havale ediyorum. Utbe bin Rebi'a'yı sana havale ediyorum. Şeybe bin Rebi'a'yı sana havale ediyorum. Velid bin Utbe'yi sana havale ediyorum. Umeyye bin Halef'i sana havale ediyorum. Ukbe bin Ebi Muayt'ı sana havale ediyorum. Yedinciyi de saydıysa da ravisi. Bunu rivayet eden unutmuş. Canan ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in saydıklarının hepsini çukurda, yani Bedir Savaşı'ndan sonra kazılan çukurda leşlerini gördüm diyor. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiş. Yine Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ettiğine göre şöyle söylemiş. Ebu Cehil, Muhammed sizin aranızda yüzünü toprağa sürüyor değil mi diye sordu. Evet denildi. Bunun üzerine şöyle söyledi. Lat ve Uzay'a yemin olsun, eğer onu görürsem boynuna basacağım veya yüzünü iyice toprağa sürteceğim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken geldi. Ebu Cehil boynuna basabileceğini sanıyordu. Buna teşebbüs edince hemen geri çekilmeye ve elleriyle kendini savunur gibi bir takım hareketler yapmaya başladı. Oradakiler ne oluyor sana ey Ebul Hakem dediler. Benimle onun arasında ateşten bir hendek var. Şunlar da kanatlar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki eğer bana yaklaşsaydı melekler onu paramparça ederlerdi. Bunu İmam Müslim rivayet etti. Urve bin Zübeyr radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptıkları en şiddetli şey neydi? Bana bildir diye sordu. Şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin hicrinde, yani hatim olarak da denilen yarım daire şeklindeki kısımda namaz kılarken Ukbe bin Ebi Muayt geldi. Elbisesini boynuna doladı. Boynunu şiddetli bir şekilde sıktı Efendimiz aleyhisselatü vesselam. Derken Ebu Bekir radıyallahu anh gelip omzundan tutarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından uzaklaştırdı ve şöyle söyledi. Bir adamı Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı mı öldürüyorsunuz? 28. ayeti bu aynı zamanda bu söz. Halkın geneli üzerinde de belli kişiler üzerinde de önemli bir etkinliği ve saygınlığı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu saldırılar yapılırken değerli sahabelere özellikle onların zayıf olanlarına neler yapıldığını artık varın siz düşünün. Bu zamandaki sisli ortamda insanları Allah'a davet edenlerin gönüllerine de bir teselli, ayaklarını kararlı sabit kılacak bir vesile, bir örnek olması için onlara uygulanan işkencelerde bazı örnekler sunacağız. Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Kabe'nin gölgesinde hırkasını yastık yapmış, yaslanmış oturuyordu. Müşriklerin işkencelerinden şikayette bulundu. Ben, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bizim için Allah'a dua etmeyecek misin dedim. Yüzü kıpkırmızı bir halde oturdu ve şöyle buyurdu. Sizden öncekiler demirden taraklarla taranır. Bunlarla kemiklerinin üzerinde et ve sinir adına ne varsa hepsi ayrılırdı. Yine de bu onları dinlerinden alıkoymazdı. Andolsun ki Allah bu işi kemaline erdirecektir. Öyle ki binekli bir kimse Allah'tan başka hiç kimseden korkmaksızın San'a'dan Hadramut'a kadar gidebilecektir. Bu bin Hamid'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. İlk olarak Müslümanlıklarını açığa vuranlar şu 7 kişiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ammar, annesi Sümeyye, Suheyb, Bilal ve Miktat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Yüce Allah amcası Ebu Talip vasıtasıyla korudu. Ebu Bekir'i Yüce Allah kavmi vasıtasıyla korudu. Diğerlerini ise müşrikler aldılar. Demir zırhlar giydirdiler ve güneşin altına attılar. Onların içinde Bilal'den başka hepsi istediklerini yaptı. Yani müşriklerin istediklerini yaptı. Bilal ise Allah yolunda nefsini önemsemedi. Başına gelenlere katlandı. Kavmi de onu önemsemedi. Onu alıp çocuklara verdiler. Onlar da Mekke'nin sokaklarında dolaşmaya başladılar. O ise ehad diyordu.
Sümeyye radıyallahu orada.
İbn-i Mace'nin rivayet ettiği, Elbani'de hasen dediği rivayet. Yani bu şöyle bir şey. Ammar radıyallahu anh'ın annesi ve babası Sümeyye ve Yasir işkenceyle öldürülmüşlerdi. Onlar müşriklerin dedikleri sözü söylemediler. Daha sonra Allah Azze ve Celle Nahl Suresinin 106. ayetini indiriyor. Kalplerinde iman sağlam bulunduğu şekilde yalnız dilleriyle müşriklerin söylediklerini ikrar etmelerinde bir ruhsat geldi bu ayette.
Nahl
106. Bu ayetten sonra Ammar radıyallahu anh gözünün önünde annesi babası öldürülmüştü. Diliyle, sadece diliyle söyledi ve kurtuldu. Aynı şeyi, aynı ayeti Bilal radıyallahu anh'a da veya Habbab bin Eret, hangisi tam hatırlamıyorum, ya Bilal'e ya Habbab radıyallahu anh'a söyledi. Bak Allah ruhsat indirdi diye. O da dedi ki ben şimdiye kadar bir dediğim Allah'a başka bir şey söylemem artık dedi ve ehad demeye devam etti. İşte diğerlerini onların istediklerini dilleriyle söylemesi ama Bilal radıyallahu anh'ın bununla direnmesi meselesi böyle. Kays bin Ebi Hazim radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Said bin Zeyd İbni Amr'ın Kufe camisinde şöyle söylediğini duydum. Vallahi Ömer daha Müslüman olmadan önce beni Müslüman olduğum için zincire bağlamıştı. Bu Ensar'da rivayet ediyor bunu. Ebu Zer radıyallahu anh'ın Müslüman olması olayla ilgili olarak Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın şöyle rivayet edilmiştir. Bunun üzerine yani Ebu Zer radıyallahu anh'ın Müslüman olması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Ebu Zer'e kavmine dön, durumu kendilerine bildir ve benim emrim sana gelince kadar bekle diye tavsiye buyurdu. O da canım elinde olana yemin olsun ki bunu onların ortasına yani Mekke'de Mekkelilerin arasına bağıracağım dedi. Sonra çıkıp Mescid-i Haram'a geldi ve avazın çıktığı kadar yüksek bir sesle Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim diye bağırdı. Sonra oradakiler, müşrikler kalkıp kendisini dövdüler ve iyice canını acıttılar. Bu sırada Abbas radıyallahu anh geldi. Üzerine durdu ve yazık size. Onun gıfardan olduğunu ve sizin Şam tarafına giden tüccarlarınızın yollarının onlara uğradığını bilmiyor musunuz? Dedi. Böylece onun ellerinden kurtardı. Ertesi gün yine gelip aynı hareketi yaptı. Ebu Zer radıyallahu anh yine başına üşüşüp dövdüler ve Abbas yine gelip kurtardı. Bu halin rivayet ettiği hadis. İkinci özelliğe kadar devam edelim inşallah bir parçada. Yani sadece bu birinci özelliği anlattık burada biz. Eziyetlere, sıkıntılara maruz kalmaları. Buradan çıkarmamız gereken dersler, ibretler nelerdir? Birincisi bu konuyla ilgili olarak gelişmeler yüce Allah'ın şu sözünü desteklemekte, teyit etmekte. Ankebut suresi 2. ayetinde insanlar yalnız iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar?
Allah.
Yine şu ayettekinin anlamı da teyit edilmektedir. Yoksa sizden önce geçenlerin başlarına gelenin benzeri sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine sıkıntı ve darlık içerisine düştüler ki peygamber ile yanındakiler Allah'ın yardımı acaba ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Bakara suresi 214. ayet. Benzer bir ayette de Yüce Allah şöyle buyuruyor. Andolsun mallarınızda ve canlarınızda imtihan olunacak ve gerek kendilerine sizden önce kitap verilmiş olanlardan gerekse Allah'a ortak koşanlardan çokça rahatsız edici sözler duyacaksınız. Eğer sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu gerçekten azmedilecek, azmetmeye değer işlerdendir. Ali İmran suresi 186. ayet. Bu imtihanın yararlanan biri de müminlerin arındırılması ve kafirlerin helake itilmesidir. Nitekim Yüce Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ancak Allah helak olanın apaçık bir delille helak olması, yaşayan da ancak bir delille yaşaması için yapılması kesinleşmiş olan işi yaptı. Muhakkak ki Allah iştendir, bilendir. Enfal suresi 42. ayet. Bunun yanı sıra Yüce Allah dostlar ve şehitler edinmek istemiştir. Allah yolunda arkalarını dönmüş olarak değil, öne atılarak, ilerleyerek şehit olmayı dileriz. Allah bunu nasip etsin inşallah. İbn-i Kayyim el-Cevziye şöyle diyor. Buradaki amaç şudur. Yüce Allah'ın ilahi hikmeti canların mutlaka imtihan edilmesini, yani nefislerle canlarla imtihan edilmesi ve bir takım musibetlere çarptırılmalarını gerektirmiştir. İmtihan ile temiz olan pis olandan ayrılır. Allah dostluğuna ve lütfuna layık olanla olmayanı birbirinden ayırır. Sevgisine layık olan kimseyi seçmek ve imtihan körüğüyle kendilerini arındırmak istemektedir. Tıpkı altının safının ortaya çıkarılması işlemi gibi. Altınla beraber bulunan yabancı maddeleri ayırmak da ancak imtihanla, yani Arapçada bu işleme de feten, imtihan diye tercüme edilen fiten kelimesidir. Fatan, altının ayarını saflaştırmak için aynı kelime kullanılır. Çünkü nefis esas da cahil ve zalimdir. İnsanın nefsi cahil ve zalimdir. Cehalet ve zulüm onu kirletiyor. Arındırma ve ayıklama yoluyla da bu kirden temizlenmesine ihtiyaç duyuyor. Eğer bu dünyada bu kirden kurtulursa ne âlâ. Kurtulamazsa cehennem kulübünde ayıklanır. Cehennemde Allah'a sığınır. Kul kendini eğitir ve arındırırsa cennete girmesine izin verilir. El-Cezayir'i Enneta'iç ve İber'de şöyle diyor. Yüce Allah peygamberine olan vaadinin doğruluğunu şu ayette bildirmektedir. O alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Hicr Suresi. Nitekim Yüce Allah onların hepsini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözü önünde çok kısa bir zaman sonra ve çok dar bir zaman dilimi içerisinde helak ederek onlara karşı kendisine yetmiştir. Bir şöyle diyor. Yüce Allah'ın Resulüne emrolunduğun şeyi açıkça bildir ayetindeki genel içerikli emirle yetinerek özel olarak akrabalarını ve soydaşlarını korkutmasını emretmemesi mümkündü. Çünkü aşiretinin ve akrabalarının bütün fertleri önlerinde davette bulunacağı ve cehennem azabıyla korkutacağı genel topluma dahil edilir. Öyleyse kendi aşiretini uyarmakla ilgili özel emrin hikmeti nedir? Sorumluluk da en alt derece kişinin kendi nefsinden sorumlu olmasıdır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dereceye hakkını vermesi için vahyin başlangıcı dönemi daha önce gördüğümüz gibi uzun bir müddet sürmüştür. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünün kendisinin Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber, kendisine indirilenlerin de Yüce Allah tarafından bir vahiy olduğu konusunda tam mutmain olmasına kadar bu dönem devam etti. Böylece o önce kendi kendine iman etmiş ve ileride alacağı bütün ilkeleri, ölçüleri ve hükümleri kabul etmeye yatkın bir hale gelmiştir. Sonra gelen sorumluluk derecesi ise Müslümanın kendi ailesinde ve kendileriyle arasında bağ olan yakın akrabalarından sorumlu olmasıdır. Yüce Allah bu mesuliyetin hakkını vermeye dikkat çekerek umumi ve açıktan tebliği emrettikten sonra aileyi ve yakın akrabayı cehennem azabıyla korkutma ve onlara İslam'ı tebliğ etme zaruretini özel olarak belirtti. Bu derecesinde akraba ve aile sahibi her Müslüman mesuliyeti yüklenme hususunda ortaklığı müşterektir bu hususta. Üçüncü derece ise alim bir kişinin kendi mahallesinden ve yöresinden yöneticinin de devletinden ve halkından sorumlu olmasıdır. Bunların her biri belirtilen çevrelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vekalet etmektedirler. Yani bu görevi yerine getirmek hususunda. Münir el-Katman şöyle diyor. İlk merhalede davetin akraba çevresinde olması doğal bir şeydir. Özellikle açıktan yapılacak bir mücadelenin mahiyeti bunu gerektiriyorsa daha önemli. Çünkü böyle bir mücadele davetçiyi tehlike atmaktadır. Dolayısıyla bir koruyucu çevre gerekiyor. Koruyucu bir çevrenin bulunması gerekiyor. Bir davetçinin aşirette insanlar içinde onu korumaya en layık, en yakın kimseler olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra insanlar içinde İslam'a ilk giren eşi Hadice bin Hüveylid radiyallahu anha, kölesi Zeyd bin Harse radiyallahu anh ve yanında kalan amcası oğlu Ali bin Ebi Talib radiyallahu anh idi. Sahabelerini kısa ve uzun vadede elde edecekleri bir ganimet için toplamamıştır. üzerindeki perdeyi kaldırmış, böylece o gözler uzun zaman içinde göremedikleri gerçeği görmüşlerdir. O aynı şekilde kalplerdeki pası gidermiş, böylece kalpler yaratılıştaki fıtratına uygun olan ve cahiliyenin engel olduğu kesin gerçeği anlamaya başlamıştır. O insanlığı Rablerine ulaştırmıştır. Kendilerinin derin kökleriyle ve varoluşlarının gerçek sebebiyle bağlantılarını kurmuştur. Önceden mahsur kalmış, sınırlı kalmış bir durumda ve şaşkınlık içindeydiler. O sonsuzlukla geçici hayatı birbirine kıyasladı. Dünya hayatıyla ahiret hayatını. Onlarda, sahabiler de sonsuzluk alemini geçici alemi tercih ettiler. Basit putlarla yüce Allah arasında tercih yapmalarını istedi. Onlar da taşların yontulmasıyla elde edilen putları küçümseyerek göklerin ve yerin yaratıcısına yöneldiler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu bol miktardaki hayrın verilmesini düşündü. Sahabeler de onun kendilerine verdiği önem dolayısıyla kendileriyle ilgilendiğini düşündüler. Dolayısıyla eziyet gördüklerinde Allah'tan sevap umarak katlandılar. Allah için katlandılar. Putlar olarak şekillendirilen pisliklere kulluk edenler onlara saldırınca onlar kendi bildikleri gerçeklere saldırdılar. Küfür ile iman arasında vuku bulacak savaş bir gün kendini gösterecek, kimlerin şehit olacağını, kimlerin helake gideceğini ortaya çıkaracak. Allah'ın emirlerini yerine getiren müminlerle baş aşağı giden müşrikler Allah'ın izniyle birbirinden ayrılacaktı. Yüce Allah şöyle buyuruyor Hud suresinin 121-123. Ayetlerinde: İman etmeyenlere de ki, imkanınızın el verdiğini yapın. Biz de yapmaktayız. Bekleyin, biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Bütün işler O'na döndürülür. O'na kulluk et ve O'na dayan. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Diyor ki, şirk ve sapıklık içinde olanların işkence ve baskının her şekline başvurmalarına rağmen müminlerin inançlarında kararlılık göstermeleri, imanlarının doğruluğuna, inandıkları şeylerde samimi olduklarına, gönüllerinin ve ruhlarının yüceliğine en büyük delildir. Çünkü inandıklarından dolayı içlerinde duydukları gönül rahatlığı, kalp huzuru, zihinlerinin inandıkları şeylerin doğruluğuna kesin kanaat etmesi ve Yüce Allah'ın rızasına kavuşma ümitleri dolayısıyla bedenlerinin çektiği eziyet, mahrumiyet ve baskı onlara çok hafif geliyordu. Neler? Ve ihlaslı davetçiler ruhlarına ve kalplerine hakim olan iman sebebiyle nefsani isteklerini sonraya bırakır, bedenlerinin rahatlığına, zevk ve safa içinde olmasına aldırış etmezler. İşte davetçiler bununla başarıya ulaşır, davetler bu şekilde kazanır, kalabalıklar bu yolla karanlıklardan ve cehaletten kurtulurlar. Yani bir davetçi her şeyden önce kendi nefsinin terbiyecisi, kendi nefsini Allah'a ve Resulüne davetçi olması lazım ki bunu başardığı oranda başkalarına faydası olur. İnşallah Allah Azze ve Celle izin verirse bu dönemin diğer özelliklerini detaylı bir şekilde haftaya, daha sonraki zamanlarda işleriz.
İnşallah razı olsun.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.